Bu videoda Profesör Jeffrey Lang, Kur'an ayetlerini tek tek sorgulayarak nasıl Müslüman olmaya karar verdiğini ve hayatın amacı üzerine bir konuşma yapıyor. Selamun aleyküm. Kansas Üniversitesi'nden geliyorum. Final sınavlarını çabucak okuyarak... bilmenizi isterim ki bayağı vaktimi aldınız bugün. Şaka yapıyorum tabii ki. Kur'an'ın hayatın amacına dair bahsettiklerine değinmek istiyorum. Bence çok önemli bir konu bu. Özellikle Amerika'da yaşayan Müslümanlar için. Çünkü azınlıkta sayılırız ve yeni bir din sayılır. Ayrıca birçok insan neye inandığımızı merak ediyor. Ve yeni bir dinle karşılaştıklarında merak ettikleri, bu dinin hayatın amacı hakkında, varlığımızın amacı hakkında söyledikleridir. Bir ateist açısından konuyu ele alacağım önce. Çünkü anlatmak istediğim, Kur'an'ın ateistler için ne cevapları var onu aktarmak. Başlangıçta bu konuda 4-5 dakika konuşacağım. İnandığım dinin beni nasıl ateist yaptığını anlatacağım. Çünkü Hristiyan bir ailede büyüdüm ve sonra 45 dakika kadar Kur'an hakkında ve Kur'an'ın dine bakış açımı nasıl değiştirdiğinden bahsedeceğim. Ama eşim sürekli benim konuşma yapmadan önce özetlememi söyler. Çünkü çok çabuk karışıyor. Aslında eşim bana pek güvenmiyor ben konuşurken. Öncelikle annemin ateist olmamda bir rolü olmadığını söylemek istiyorum. Annem harika bir kadındı, güzel bir bayandı. Çok ağırbaşlıydı. Komşular onu çok severdi. Hemşireydi kendisi. Çok yoğundu. Ölme ihtimali olan hastalarla ilgileniyordu. Onu gece iş yerine almaya gittiğimde, birçok hasta beni kenara çekip, annemin ne kadar iyi biri olduğunu söylerlerdi. Annem vefat ettiğinde, cenazesi kaldırıldığında birçok insan gelip annemle alakalı anılarını anlatırlardı. Çok defa bana, "Jeff, annen çok dürüst bir insandı," derlerdi. Kendisi çok dindardı. Müthiş bir öğretmen, müthiş bir anneydi. Hoşgörülüydü. Asla kötü söz duymazdınız ondan. Bütün hayatı boyunca bir tek küfür bile duymazdınız. Kimseye kaba davranmaz. Tam bir dindar insan modeliydi. Çok lüks giyinmezdi. Giyse de çok nadiren, yani diğer insanlarla görüştüğünde görürdünüz. Babama gelince, o çok çetin bir adamdı. Birçok sebepten ötürü çabuk öfkelenen biriydi. Nereden geliyor bu öfkesi bilmem ama her gece öfkesini bastırmak için çok fazla içerdi. Ve içmek onu daha öfkeli hale getirirdi. Çünkü babam bir an gülerken aniden öfkelenebilir ve sebepsiz yere kızabilirdi. Asla nedenini anlayamazdık. Kızdığı zaman ev savaş alanına dönerdi. Saatlerce durmazdı. Öfkesi dinmezdi. Ta ki yatana kadar. Ve bu her zaman, her gece olurdu. Biz dört kardeştik. Ben dördüncü sıradaydım aralarında. Kardeşlerim ve ben oldukça şiddetli bir çocukluk dönemi geçirdik. Ama çok daha kötüsünü söyleyeyim size, babamın anneme yaptığı zulmü izlemekti. Bir gün, iki gün, üç gün, her gece aynıydı vaziyet ve hiç bitmeyen bir kabus gibiydi. Anlıyor musunuz? Eğer babanızın hedefi sadece sizseniz, bu o kadar da kötü değildi. Kötü diyebilirsiniz, eğer böyleyse durum. Fakat o kadarla da bitmiyor. O an sadece hayatta kalmayı düşünüyorsunuz. Size yumruk atabilir, yerde tekmeleyebilir, dışarı atabilir sizi ve dövmekle tehdit edebilirdi. Yapabileceğiniz tek şey kaçmaktı. Bu böyle devam etse de sonucunu düşünmezdiniz. Psikolojin mi bozulmuş, önemi yoktu. Gidip su içerdiniz sadece. Çünkü bir şekilde onu hak ettiğinizi bilmeniz gerekiyordu. Belki bu sefer bir suçun yoktu ama geçmişte yaptıkların yeterliydi sebep olarak. Suçu hep kendinde görmeliydin. Ama çok daha kötüsü ise babanızın annenize doğru yönelmesi ve içinizi saran korkuydu. Çünkü anneniz de o ve bildiğiniz tek sevgi, şefkat kaynağıydı. Ve o an küçük bir çocuk olarak her şeyinizi kaybetme tehlikesi yaşıyordunuz. Korkudan bile daha kötüsü suçluluk hissiydi. Sizi her yönden sarardı. Kendinizi suçlu hissetmeye başlayınca, babanıza karşı nefret beslemeye başlıyordunuz. Çünkü biz anne ve babaya saygıyı öğrendik. Bu doğal bağlarla doğduk biz. Ama böyle bir şiddet görünce, içinizde büyüyen öfke daha da artınca, dağılıyordunuz resmen. En büyük suçluluksa, o gecenin öyle olmasının sebebi olarak kendinizi görmenizdi. Belki fark etmeden söylediğiniz ya da yaptığınız yanlış bir şey sebep oldu buna. Belki babanız sizi sevmiyordu. Öfkesi bundandı. Belki merdivenden düşen annenize. Ama hepsinden daha kötüsü aslında eli kolu bağlı sadece seyredip babanın annene yaptıklarını engelleyememek. Çünkü merdivenden aşağı düşen kişi, senin yatağını düzelten, üstünü örten, başının altına yastık koyan annendi. Bu yüzden sırf kendi güvenliğin için saygı duyuyordun. Ve bu gibi olaylardan sonra iyi anlıyordun ki sen zayıfsın, güçsüzsün, beceriksizsin. Değersizsin ve sınırlandırılmışsın. Ve içinizdeki öfke gün geçtikçe büyüyor. Sadece baba dediğiniz adama değil, kendinize de. Bir çocuğun babası ve annesi arasında seçim yapmaya bırakılması gerçekten çok kötü bir şey. Adalete bakın. Yanılmıyorsam yarın evlilik istismarı ile alakalı bir konferans var. Umarım hepiniz katılırsınız. Çok önemli bir konu bu. Küçükken hep babamın olmadığı hayaller kurardım. Şiddetten uzak olmayı yani. Artık korkmak istemiyordum. Çıkışların olmadığı kabuslardan kaçmak istiyordum. Bu yüzden Allah'a babamı hayatımızdan alması için tekrar tekrar dua ederdim. Ama yine oradaydı babam ve ben de merak ediyordum, acaba Tanrı var mıydı? Annemi bu kadar sıkıntıda bırakan bir Tanrı nasıl var olabilirdi? Annem ne yaptı ki ya da biz çocuk olarak ne yaptık ki böyle bir babayı hak etmiştik? Bu sorulara bir cevap bulamıyordum ama kızgınca bunları söylemekten de kaçmıyordum. Birçok şeyi anlamayacak kadar küçüktüm. Neden annem babamın zulmüne mahkumdu? Anlamayacak kadar küçüktüm. Nasıl bir Tanrı çocukların bu derecede korkmalarına, annelerini bir sonraki sabah görememe ihtimaliyle yatağa girmelerine göz yumardı. Nasıl bir tanrı bu kadar öfke ve nefret koyardı babamın içine? Bütün hayatım kaos, şiddet, korku içindeydi. Ve tanrı var mıdır sorusunu sormak çok kolaydı artık. Düşünün, o yaşlarda bu soruyu sormaya başladım. 60'lar, 70'lerdi o zamanlar. 12-13 yaşlarındaydım. 60'ların sonu, 70'lerin başı işte. Şüphem gittikçe kuvvetleniyordu. Kennedy suikastı, Luther'in ölümü, birçok olay vardı burada. Beyaz Saray'a Richard geldiğinde, ırkçı isyankarlar ayaklandıklarında, çeteler arası çatışmaların çıktığı zamanlarda ve bazılarına ben de maruz kalmıştım. Vietnam'da vicdansızca yapılan katliamı görünce, bütün bu olaylar bende zaten var olan babamın bana çok iyi öğrettiği hayatı doğruluyordu. Dünya sadece acının, şiddetin olduğu insanı mahveden bir yerdi. Ve çok yakında dedim ki, neden? Neden Tanrı böyle yaratmıştı dünyayı? Niye cennette değiliz de böyle acının olduğu bir yerdeyiz? Neden Vietnam'da üzerine mermi yağan, yerlerde çıplak şekilde tartaklanan çocukların hali öyleydi? Bunu hak etmemelerine rağmen. Niye ırkçı gösteriler vardı? Niye liderlere suikastler yapılıyordu? Niye şiddet hiç durmuyor, sürekli devam ediyordu? Suçsuz, masum ve günahsız insanlar için. Neden bizi de melek yapıp cennetine koymadı ki? Eğer koysaydı koyabilirdi. Niye bizi günaha bu kadar meyilli yarattı? Neden dirençli yaratmadı? Melekleri yarattığı gibi bizi de yaratsaydı ya. Tanrı'nın bizim için yapabileceği en iyi dünya bu muydu? Buna mı gücü yetiyordu sadece? Bir türlü anlayamamıştım. Çevremdeki dini adamlardan, doktorlardan ya da kim bana öğüt verdiyse beni tatmin edemediler. Her neyse, 16 yaşında ateist oldum. O sıralar bir Katolik okuluna girmeme rağmen, bir derste profesörle Tanrı'nın hayatın amacına dair önemi hakkında konuşurken ateist olduğumu söyledim. Sonra profesör dedi ki, sen Tanrı'ya inanmıyorsun galiba. Dedim ki, galiba biraz öyle, inanmıyorum. Ve sonra dersten hep F, yani en düşük not aldım. Neyse, hikayeyi çok fazla uzatmadan konuya gireyim. Bazı arkadaşlarım bana bir Kur'an verdiler. San Francisco'da oturuyordum o zamanlar. San Francisco Üniversitesi'nde çalışıyordum zaten. 27 ya da 28 yaşında falandım hatırladığım kadarıyla. Diğer işlerimi bitirdim ve arkadaşımın bana verdiği Kur'an'ı okumaya başladım. İlk ayete geldim. Aslında Kur'an'ı açtıktan sonra sayfaları hızlıca okudum ve ikinci sureye geldim. 37 ayet kadar okudum ve insanın yaratılış hikayesine geldim. Doğrusu 9-10 uzun ayeti hızlıca okudum ve ilk erkek ve kadının hikayesine geldim. Ve bazı detaylar gözüme çarptı. Bunlar çocukluğumda öğrendiğim şeylere benziyordu. Fakat bazı şeyler yanlıştı sanki. Açıktır ki bu Kur'an'ı kim yazdıysa, Müslüman değildim tabii o zamanlar, bilemiyordum yazanı, kim yazdıysa hikayeyi tam anlamamıştı. Detaylar çok karışıktı ve hatta hikayenin amacını bile hiç anlamamıştı. Ama bir daha okudum, sonra bir kez daha. Yazarın neyi vurgulamak istediğini anlamak istiyordum. Üçüncü kez, dördüncü kez okudum ve baktım ki farklı şeyler var bunda. Çok daha dikkatli okumaya karar verdim. Satır satır, ayet ayet. Çünkü yazarın vurgulamak istediği başka bir nokta daha vardı bana göre. Ne olduğuyla alakalı emin değildim ama şu belliydi ki her kelime çok şey ifade ediyordu. Ve dedim ki, bu yazar müthiş bir zekaya sahip olmalı. Neyse, ben yine kendi edindiğim tecrübeye döneyim. İkinci sureye, Bakara suresinin 30. ayetine geldim. Şöyle başlıyordu. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Halife demek yani vekil gibi, sureti gibi demek. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler dedi ki, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da, doğrusu ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. İşte bu ayet önem arz ediyordu. Bu ayet ilgimi çekmişti. Bu ayet tekrar tekrar Kur'an'ı okumamı sağladı. Bakın nasıl başlıyor ayet. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bir halife, vekil ya da suret. Dedim ki, bu yeterince açık değil ki, bir vekil yaratmak zorunda değilsin ki, yaratın diyelim ama her günah karşılığında ceza veriyorsun. Yazarın söylediğini anlamsız buluyordum ama hala çekiyordu beni. Diğer satırlara baktım. Diyordu ki, melekler dedi ki, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz. Yine baktım çünkü soruya inanamadım bir türlü. Melekler dedi ki, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Baktım ve dedim ki, kesinlikle bu benim sorum olmalıydı. Hala hata ve günah işleme potansiyelleri oldukça yüksekken, niye bu insanları yaratsın? Hala bozgunculuk çıkarıp kan akıtabilen bir haldeyken, niye bu şiddetli ve bozguncu insanları yarattın? Onları melek yapabilirdin. Meleklerin dediği gibi, oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz zaten. Din tarihindeki en temel ve sorulması gereken soruyu soruyor melekler. Neden bu hata yapabilen insanı yarattın? Sana isyan bile edebilen, en kötü günahları işleyebilen bir insan. Halbuki melek olarak yaratabilirdin. Sorunun nerede olduğuna bakın. Cennette soruyorlar bu soruyu. Tam da yeri işte. Melekler yapsaydın, onlarla burada beraber olsaydık, melekler olsalardı, cennette olsalardı ne güzel olurdu. Niye dünyaya koydun insanları? Kendilerini senden uzak hissedecekleri, kötüye meyilli oldukları halde, senden uzak hissedip istediklerini yapabilecekleri bir yer, melek olabilirlerdi. Ve onları cennete koysaydın da sana itaatte kusur etmeselerdi. Soruya baktım, dedim ki, bu benim sorum. İnsanın yaratılışıyla alakalı ilk ayet ve gördüğüm şey benim soracağım soru. Hayatım boyunca düşündüğüm, yaşadığım ve bildiğim her şey bu sorudaydı işte. Sizce yazar benim bütün bu hayatımı bilip, tam soracağım soruyu yazıp, beni mahcup edip, kızdırma niyetinde olabilir mi hiç? Niye insan yaratıldı? En yakıcı ve en şiddetli yaratık, halbuki melek olabilirlerdi. Cevaba bakın. Allah dedi ki, doğrusu ben sizin bilmediğinizi bilirim. Yani ben ne yaptığımı iyi biliyorum demektir bu günümüz dilinde. Dedim ki, ne dedin sen? Ne yaptığını iyi mi biliyorsun? E söyle o zaman ne biliyorsun? 28 yaşında adamım, hala anlayamadım bunu. Hala uğraştığım birçok mesele var zaten bu soruyla alakalı. O kadar kolay değil. Öyle hemen ben yaptığımı biliyorum deyip bırakamazsın. Daha ben bir şey yapmamışken, sen beni yaratmamışken, bir an fark ettim ki inandığım Tanrı'yla tartışıyordum. Kur'an okurken çok kez oluyordu bu. Bazen gerçekten sanki beni çağıran bir sesle muhatap oluyordum, onunla konuşuyordum. Neyse, bir sonraki ayete baktım. Tabii ki Kur'an soruyu sorup bırakmamıştı, cevabı da vardı. Şöyle diyordu, Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Bu ayet tabii önceki ayete atıfta bulunuyor. Eski bildiklerime göre Hazreti Adem meselesi felsefik bir cevap içeren, felsefik bir soruya bağlanmıyordu. Bakın ne diyor? Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Bu ayete çok dikkatli bakmalıydım çünkü birçok anlam içerip birçok şeyi sembolize ediyordu. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Burada görüyoruz ki Adem sadece isimleri bilen bir yaratık değil, dil nimeti de verilmiş ve ayrıca öğrenen bir varlık. Allah öğretiyordu ona. Burada hatta diğer ayetlerde daha açık söyleniyor. Kur'an'ın ilk vurgulamak istediği şey, insanoğlunun zeka sahibi olması. İnsan öğrenen bir varlıktı, öğretilmişti. Ne öğretilmişti peki? Neydi ona verilen en büyük nimet? Meleklere cevap olarak dil nimetiydi. Çünkü dille insanoğlu öğrenebilir ama sadece kendi tecrübelerini değil, başkalarının tecrübelerini de öğrenebilir. Yıllarca, kilometrelerce uzakta da olsa dille öğrenebilir. Böylece bilgi birikimi olur. Her nesil kendinden önceki nesillerden öğrenebilir. Dünyanın öbür ucundaki 2000 sene yaşamış olan yazarın yazdıklarını öğrenebilirim. Bu yüzden herkes bu bilgi havuzunu beraber doldurur. Kur'an'da da sonra gördüm ki, Kur'an bunu sürekli vurguluyor. Bir ayette, oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. Neden cömerttir? Ne verdi ki size? O, kalemle yazmayı öğretendir. Öğreten o olmasaydı, insan bilemezdi. Ve tekrar tekrar Kur'an insanı aklı kullanmaya teşvik eder. Ve söz vermesini ister. Doğru biçimde kullanın der. Çünkü akıl, insanı doğruya götüren yolda en önemli rolü oynar. Ve hemen hemen her surede inanca ulaşmamız için mantığı doğru kullanmamız vurgulanır. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Şimdi bu benim çıkarımım. Tamam, bir itirazınız olabilir. İnsanın yaratılmasıyla ilgili. Hani şu öğrenen ve akıl sahibi olan insanla ilgili. Ama insan hakkında bildikleriniz doğruysa, hadi isimleri söyleyin. Melekler dedi ki, seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, yani her şeyi bilensin, hakimsin. Bu görev meleklere tabii ki ağır gelecekti, vurguladıkları gibi. Bizim bir bilgimiz yok. Onlarda olmayan bilgi ve akıl lazımdı onlara. Asıl bilgi sahibi sensin. Sensin Allah'ım. Senin için kolay. Sen bilgi sahibisin ve sen alimsin. Fakat bu bilgi sınırları aşan bir bilgiydi. Diğer ayette görüyoruz ki, Allah dedi ki, ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere anlat. Adem, onların isimlerini onlara anlatınca, baksanıza ne kadar kolay insan için. Adem, onların isimlerini onlara anlatınca, insan için çok basit bir şey bu isimlendirmek. Allah dedi ki, ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere anlat. Adem, onların isimlerini onlara anlatınca, ben size dememiş miydim? Muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri, oradaki sırları bilirim. Açığa vurduklarınızı da bilirim, gizlediklerinizi de. Açıkça meleklerin sorduğu soruya dönüyor. Allah'tan meleklere, evet, sizin insanoğlu hakkında endişeleriniz var, evet. Kötü şeyler yapabilirler. Şu baş döndüren zekaya bakın. İşte ayetin önemi burada gizli. Yazarın hikayeyi yanlış bildiğini sanıyordu. Ama şuna bakın ki, insanlık tarihinin en temel sorusunu alıp, kullanıp, bir mesaj veriyordu bize.
Bir mesaj veriyordu bize.
Allah, ben size dememiş miydim? Muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri, oradaki sırları bilirim. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilirim. Diğer bir deyişle, size demedim mi ben ne yaptığımı biliyorum ve diğerlerine de gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da bilirim. Söz konusu olan ne? Neyi gizlediler? Neyi açığa vurmuşlar ki? Sordukları soru neyi açığa çıkardı ve neyi gizledi? Biraz düşündüm ve dedim ki, tabii ya, çok açık. Neyi açığa vurdular biliyor musunuz? Geriye dönüp soruya bakalım. İnsanoğlunun bozguncu olduğunu, günaha eğilimi olduğunu açığa vurdular. Açıkça söylediler, belliydi değil mi? Niye bana öyle bakıyorsunuz? Korkutmaya başladınız beni. Çok ciddi görünüyorsunuz. Hala dinliyorsunuz değil mi? Melekler insanoğlunun günaha eğilimli olduğunu açıkça söylediler. Peki sordukları soru neyi gizliyordu? Sadece bir dakika düşünseniz anlarsınız. Evet, insanoğlu kötü olabilir. Evet, yanlış yapabilirler. Hata yapabilirler. Fakat bunların tam tersini de yapabilirler. Kötüyü de seçebilirler, iyi olanı da. Şiddeti de seçebilirler, şefkat ve merhameti de. Bir yanlışın peşinden de gidebilirler, gerçek bir doğruyla da yaşayabilirler. Çok çirkin de olabilirler davranışlarıyla, çok güzel de. Hayatımın bu anına kadar melekleri bu denli sevmezdim. Bu ayeti ilk okuduğumda ister inanın ister inanmayın gözüm açık kalmıştı sanki. Çünkü insanın mahiyetinde bulunan kötülük çok kafama takılırdı. Bu ayeti okuduğumda fark ettim ki en müthiş örnek gözlerimin önünde zaten, annem. Fark ettim ki bir tarafım aslında körmüş.